Ayrım 2. Ölüm bir varmış, bir yokmuş. Jose Saramago. Sayfa 22. Yeni yıl, yeni hayat. Başlığını atan gazete, yayın yönetmenlerinin hayal güçlerinin derinliklerinden kopup gelen binbir türlü çarpıcı, dramatik, lirik ve bir kısım felsefi ve hatta mistik başlığı atan rakip gazetelerin, ki bunların arasındaki popüler bir gazete "Şimdi ne olacak halimiz?" manşetinin ardına süslü bir soru işareti eklemişti. Alaylarına hedef olduysa da atılan manşetin sıradanlığına karşın yapıları nedeniyle ya da sonradan edinilmiş olarak pragmatik bir iyimserliği tercih eden bir kitle tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Öte yandan bazı kişiler bu durumun salt geçici bir görünümden ibaret olabileceğini de değerlendirmekteydiler. Bu insanlar o zamana kadar mümkün olan ve olası en iyi dünyada yaşadıklarını düşünürken bir anda daha güzel bir şeyin henüz gelmekte olduğunu görmüşlerdi. Sonsuz, nihai ve harikulade yaşam gelmiş, kapının önünde duruyordu. Onu kesecek olan paslı makasın yarattığı gündelik korku yoktu artık. Ölümsüzlük bize varlığımızı armağan eden vatanımızdaydı. Üstelik metafizik rahatsızlıklar vermeden ve ücretsiz olarak gelmişti. İçinde sen cennete, sen cezanı çekmeye, sen doğrudan cehenneme yazan, ancak ölüm anında açılacak mühürlü bir zarf da yoktu artık. Önceki dönemlerde dünya dediğimiz bu gözyaşı vadisinden taşınan dostların kaderlerinin yaşayanlardan ayrıldığı dönüm noktası. Bu noktaydı. Böylelikle sorunlu ya da ihtiyatlı gazeteler ile buna benzer tutumda olan radyolar ile televizyonların da başka çıkar yolları kalmadı. Ve ölümün uzun ve kasvetli gölgesini uzaklarda bırakarak doğudan batıya uzanıp kuzeyden güneye yayılan bu genel mutluluk havasına kendilerini kaptırdılar. Günler geçip gerçekten de hiç kimsenin ölmediği görüldüğünde kötümserler ve şüpheciler de önce üçer beşer, daha sonra ise kitlesel olarak her fırsatta sokaklara çıkıp "Yaşasın, hayat şimdi güzel" diye haykıran insan serine katıldılar. Günlerden bir gün henüz dul kalmış bir hanımefendi ölemeyeceği için mütefevva eşine asla kavuşamayacak olmanın hafif burukluğuna karşın bu yeni durumun getirdiği sevinç dalgasının içine yayılması sonrasında mutluluğunu gösterecek bir yol aradı ve yemek odasının önündeki çiçekli balkona bayrak asmayı düşündü. Bir anda olanlar oldu. 48 saatten daha az bir süre zarfında bu bayraklanma hareketi ülkenin tamamına yayıldı. Bayrağın renkleri ve deseni ülke manzarasına hakim oldu. Daha çok balkon ve pencere bulunan şehirlerde durum kırsal kesime göre daha belirgindi tabii. Yükselen bu vatanseverlik dalgasına direnmek imkansızlaştı. Her şey bir yana, nereden çıktığı belirsiz bazı açıklamalar tedirgin edici olmanın ötesinde düpedüz tehdit kokuyorlardı. Örneğin, ölümsüz bayrağımızı evinin penceresine asmayan kişi yaşamayı da hak etmiyor. Görünür bir şekilde bayrak taşımayan hainler ölüme satılmışlardır. Sen de bize katıl, vatanını sev, bir bayrak al, bir tane daha al. Kahrolsun yaşam düşmanları, dua etsinler ki artık ölüm yok. Sokaklar rüzgarda dalgalanan bayrakların süslediği panayır yerlerine dönmüştü. Rüzgar esmediğinde de ustaca yerleştirilmiş vantilatörler aynı görevi yerine getiriyordu. Bu durum söz konusu olduğunda aletlerin güçleri bayrakları hareket ettirerek savaşçı ruhları haç safhada heyecanlandıran o erkeksi kırbaç şakırtılarını çıkarmaya yetmese bile ulusal renkleri hafifçe dalgalandıracak kadar bir esinti yaratmayı mümkün kılıyordu. Sayıları az da olsa bazı kişiler son derece ihtiyatlı bir şekilde mırıldanıyor, bu işin maksadını aştığını, abartıldığını, er geç bu bayrak karmaşasına bir son vermek gerekeceğini söylüyor ve bu iş ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olacağını ifade ediyorlardı. Aynen pudingin içine fazla şeker konduğu hallerde bu fazla şekerin damak zevkini bozmanın yanı sıra sindirim sistemine de zarar verdiği gibi bu işin cılkının da çıkmak üzere olduğunu vurguluyorlardı. Çünkü onlara göre ulusal simgelere gösterilen son derece makul ve yerinde saygı arsız bir harekete dönüşmüş, pardösülü sapıkların teşhirciliğine benzer bir hal almıştı. Aynı çevreler bayraklar ölüm insanları öldürmekten vazgeçtiği için asıyorlarsa önümüzde iki seçenek bulunuyor diyorlardı. Ya ulusal simgelerimizden bıkıp usanma noktasına gelmeden kaldıracağız bunları ya da sonsuza dek. İlelebet asılı kalacaklar ve yağmurdan çürüdükçe, rüzgar onları parçaladıkça ya da güneş renklerini soldurdukça sürekli yenilerini asacağız yerlerine. Böyle ulu orta konuşan ve kanayan yaraya parmak basabilenlerin sayısı oldukça azdı. Hatta zavallı bir adam sırf bu yüzden adam akıllı bir dayak yemişti. Tarihsiz adamın o esnada yaşamını kaybetmemesinin tek nedeni ise yılbaşı itibarıyla ülkede ölümün faaliyetlerini durdurulmuş olmasıydı. Tabii dünyada her şey gülüp eğlenmekten ibaret değildir. Kahkahalarla gülenlerin yanında her dem gözyaşı dökenler de bulunacaktır. Hem de bu anlatacağımız olayda olduğu gibi bazen gülenlerle ağlayanların nedenleri ortak olabilir hayatta. Önemli iş kollarının temsilcileri durumdan ciddi olarak endişeliydiler ve mutsuzluklarını buldukları tüm muhataplara aktarmaya başladılar. Tahmin edilebileceği üzere ilk hoşnutsuzluk emareleri cenaze levazımatı ile uğraşan firmalardan geldi. Ham madde akışları bir anda bıçakla kesilmiş gibi kesilen firma sahipleri alışıldık tarzda başlarını ellerinin arasına aldılar ve koro halinde sızlanmaya koyuldular. Peki ne olacak halimiz tarzında hafif tonda şikayetler duyulsa da bir süre sonra ufukta beliren facia misali yaklaşan ve kimsenin kurtulamayacağı iflasın ayak sesleri duyulduğunda sektörel bir genel kurul toplanmasına karar verdiler. Bu genel kurul çerçevesinde yapılan ateşli konuşmalardan bir sonuç alınamadı. Bunun başlıca nedeni de tüm niyet ve temennilerinin alışık oldukları adeta kazanılmış ve babadan oğula geçen bir hak gibi değerlendirdikleri ölümün işbirliği yapmaması nedeniyle oluşan duvara çarpıp un ufak olmalarıydı. Sonunda hükümete sunulmak üzere yapıcı olduğu kadar da gülünç bir öneri içeren bir metin hazırlayıp görüşerek onayladılar. Bize gülecekler dedi divan başkanı. Ama ne yazık ki başka çaremiz kalmadı. Ya böyle bir çıkış noktası bulunacak ya da sektörümüzün sonu gelecek. Kaleme alınan metinde ülke tarihinin en önemli buhranıyla yüzleşildiği bu günlerde olağanüstü bir genel kurul çerçevesinde bir araya gelen cenaze levazımatçılarının ülkenin âli menfaatlerini gözeterek katılımcı temelde ortaya koydukları yoğun görüşmeler sonunda bazı önlemler alınmak şartıyla ülkenin kuruluşundan bu yana meydana gelen en büyük facia olacağına hiç şüphe duyulmayan bu soruna çözüm bulunabileceği sonucuna vardıklarını belirtiyor. Bu çerçevede hükümetten gerek kaza sonucunda gerekse doğal yolla ölen tüm ev hayvanlarının cenaze levazımatçıları tarafından yürütülmesi mecburi olacak yakma ya da defin işlemleriyle ebediyete uğurlanmalarını yasal zorunluluk haline getirecek kanuni düzenlemeleri yapması isteniyordu. Bu dileklerinin değerlendirilmesi aşamasında sektör mensuplarının geçmişte nesiller boyunca gerçek amme görevlileri olarak ifa ettikleri hizmetlerinin de göz önünde bulundurulması isteniyor. Ve metin şöyle devam ediyordu. Aynı şekilde sektörün yeniden ayağa kaldırılması sürecinin kalıcı olabilmesi için önemli yatırımlar yapılmasının gerekliliğinin de altını çizmek isteriz. Doğal olarak bir insanı gömmekle bir kediyi, bir kuşu, sirkte kullanılan bir fili ya da küvette beslenen bir timsahı ebedi istirahatgahına tevdi etmek aynı şey değildir. Bu aşamada resmi kimlik kazanacak olan hayvan mezarlıklarının tesisi için yapılacak çalışmalarda zaman içinde edinilmiş geleneksel know-how birikimimizle yetkililerin hizmetinde olacaktır. Böylelikle bugüne dek sektörümüzün istisnai olarak ve uç örnekler çerçevesinde yürüttüğü bu karlı faaliyet, sektörün tek etkinlik kalemi haline gelmiş olacağından, ömürleri boyunca cesaretle ölümün korkunç çehresiyle her gün yüzleşerek görev yapmış olan ve ölümün kendilerine gayet haksız bir şekilde sırt çevirdiği yüzlerce ve hatta binlerce fedakar, değerli emekçinin de işsiz kalmaları mümkün mertebe önlenmiş olacaktır. Sayın Başbakan, binlerce yıldır kamuya yararlı mesleklerden biri olarak kabul edilmiş olan bu meslek kolunun korunması için size yaptığımız başvuruyu değerlendirmenizi ve anılan konuda olumlu görüşünüzle birlikte uygun koşullarda sağlanacak bir kredi imkanının da yaratılmasını tensiplerinize arz ediyoruz. Bu tür bir yaklaşım mavi üstüne altın rengi ya da bizlerin rengi olan siyah üstüne dore gibi her duruma uygun ve şık olacak hem de adil bir çözüm ortamı yaratacaktır. Anılan uzun vadeli kredi türünün etkinleştirilmesi tarih boyunca, hatta tarih öncesi dönemlerde dahil olmak üzere ilk kez tehdit altında bulunan bir iş kolunun hızla yeniden canlandırılmasına yarayacaktır. Bu arada mesleğimizin tarihsel geçmişinin ne denli eski olduğu değerlendirilirken, her dönemde her insan cesedinin er ya da geç kaldırıldığı ve hiç olmazsa cömertçe davranarak kendine kucak açan kara toprağa teslim edildiği unutulmamalıdır. İstirhamımıza kulak vermesini ekselanslarına saygılarımızla arz ediyoruz. Çok geçmeden gerek özel gerekse devlete bağlı hastanelerin yöneticileri de yetkili makamlar nezdinde endişe ve sıkıntılarını dile getirmek için kendi branşları ile ilgili bakanlık olan Sağlık Bakanlığı'nın kapısını çaldılar. Oldukça garip gelse de dile getirilenlerin çoğu doğrudan doğruya sağlıkla ilgili olmayıp daha ziyade lojistik sorunlardan ibaretti. Onlara göre yatan hastalardan, şifa bulanlardan ve ölen hastalardan oluşan döngüde bir şekilde kısa devre meydana gelmişti. Daha az teknik bir terimle açıklamak gerekirse, durum arabaların trafikte sıkışmasına benziyordu. Çünkü gerek hastalıklarının ağırlığı, gerekse yaşamış oldukları kazaların önemi nedeniyle, normal şartlar altında bir diğer yaşama adım atacak insanlar, bu adımı atamadıklarından yatan hasta sayısı sürekli olarak artmaktaydı. Durum zor diyorlardı. Her geçen gün daha çok sayıda hastayı koridorlara koymaya başladık. Veriler bir haftaya kadar yalnızca yatak sıkıntısının haç safhaya ulaşmakla kalmayıp bunun ötesinde tüm koridorların ve salonların tamamıyla dolacağını gösteriyordu. Buna karşı yapılabilecek herhangi bir manevrada kalmamış gibiydi. Çünkü bulunabilecek boş yatakları yerleştirecek yerde kalmamıştı. Hastane yetkilileri konuyu çözüme kavuşturabilecek bir yol olduğunun da altını çiziyorlardı. Ama doğrusu bu yol Hipokrat yeminine pek de uygun değildi. Dolayısıyla böylesi bir çözüme yönelildiği takdirde bunu yapacak makamlar tıbbi ya da idari makamlar değil, doğrudan siyasiler olmalıydı. Leb demeden leblebiyi anlayan türden biri olan Sağlık Bakanı konuyu başbakanla görüştükten sonra bir açıklama yayımladı. Hasta sayısındaki artışın sağlık kurumlarımızın bugüne dek mükemmel olarak işlemiş düzenini tehdit eder boyuta geldiğini göz önüne aldığımızda, ki bu durum hastalarımızdaki sayısal artışla doğrudan doğruya ilintilidir, iyileşme ihtimalleri bulunmayan, ölümcül hastaları ilgilendiren belirsizliğin bir süre daha devam edeceği öngörülmektedir. Bu beklenmedik durum karşısında hükümetimiz bahse konu hastaların durumları ilgili sağlık kuruluşlarınca teker teker değerlendirildikten ve ölümcül durumlarından geriye dönüşün mümkün olmadığı tasdik olunduktan sonra bakımlarına evde devam edilmek üzere ailelerine teslim edilmelerini tavsiye etmektedir. Bu çerçevede tüm hastalara tedaviyi sürdüren doktorun öngöreceği tahlil ve tedavi hizmetlerinin tamamının sağlanması ilgili sağlık kuruluşlarının sorumluluğu altında bulunacaktır. Hükümetimizin bu kararı tüm bireyler tarafından kabul edebilecek basit bir temele oturmaktadır. Şöyle ki, ölüm döşeğinde bulunan fakat ölümün kendilerinden sürekli olarak esirgendiği bu hastalarımızın ölüme karşı kayıtsız bir tavır geliştirmiş olmaları beklenmektedir. Dolayısıyla bir an için kendilerine geldikleri farz edilse dahi bu mekanlardan ne birinde ne de diğerinde ne ölmeleri ne de sağlıklarına kavuşmaları mümkün olmayacağından, bunun gerçekleşeceği mekanın ailelerinin sevgi dolu ortamı ya da bir hastanenin hınca hınç dolu odalarından biri olması onlar açısından fark etmeyecektir. Hükümet bu fırsattan istifade ederek ölümün ansızın ve esrarengiz bir şekilde yok olmasının nedenleriyle ilgili olarak yürütülen ve tatminkar sonuçlar ortaya koyması beklenen araştırmaların hızla sürdüğünü, kamuoyuna açıklamayı bir görev saymaktadır. Aynı şekilde bünyesinde bahsi geçen konuda daima söyleyecek bir şeyleri olan yürürlükteki değişik dinlerin temsilcileri ile etkin durumdaki felsefe eğilimlerine mensup düşünürlerin de bulunduğu değişik meslek grubu temsilcilerinden oluşan kalabalık bir komisyon, ölümün olmadığı bir geleceğin nasıl olacağı konusunda çalışmaya başlamıştır. Bu komisyon, toplumun yüz yüze kalacağı sorunlarla ilgili akla yakın öngörüler oluşturmaya çalışacak ve en önemli soru olarak karşımıza çıkan uzun yaşamın sonucu olarak gündeme gelen dengesizlikleri ortadan kaldıracak, ölüm artık var olmadığına göre yaşlıları ne yapacağız sorusuna cevap bulmak için uğraşacaktır. Yakınlarının sümüklerini silmeye, tutulamayan doğal ihtiyaçlarının sevimsiz sonuçlarına katlanmaya ya da geceleri lazımlıkla uğraşmaya sabrı olmayan ailelere rahat nefes aldırmak için kurulan hayır kurumları olan huzur evleri de çok geçmeden cenaze levazımatçıları ile hastanelerin izinden gittiler ve başlarını vurabilecekleri bir ağlama duvarı arayışı içine girdiler. Doğrusu içinde bulundukları durum gerçekten çok belirsizdi. Yaşlı kabulüne devam edip etmeme konusunda endişeleri vardı. Ve bu endişeler insan kaynakları alanında çalışan herhangi bir görevlinin çabalarını ve planlama yetisini tüm iyi niyetine karşın boşa çıkarabilir, dahası onu ümitsizliğe de düşürebilirdi. Çabalar konusunda düşülebilecek ümitsizliğin başlıca sebebi ise varılacak neticenin her zaman aynı olacağı gerçeğiydi ki böylesi açmazlar gerçek ikilemlerin ayırt edici özelliklerindendir. Söylenerek damar içine zerk edilen iğneleri yapanlar da, mor şeritli çiçek taçlarını üreten çalışma arkadaşları da, ölümle kalım arasında yaşanan durdurulması imkansız döngüye alışmışlardı. Bu durumdan güven duyuyorlardı. Kimilerinin girip kimilerinin bu mekanlardan ayrılmalarını kanıksamışlardı. Huzur evlerinde çalışan personel, bakımlarını yaptıkları kişilerin hiç değişmeyebileceklerini düşünmek dahi istemiyordu. Yaşlıların değişmeleri haricinde olacaklar, bunların gün be gün daha çok yaşlanmalarından ve düşkünleşmelerinden ibaret olacak, yüzleri daha küçülecek, kırışıklıkları artarak kuru üzüme benzer bir görünüme bürünecek ve bu insanlar titrek ve işlevselliğini yitirmiş uzuvlarıyla denize düşen pusulasını arayarak boşu boşuna seyrine devam eden gemiler misali ortalıkta dolaşacaklardı. Böylesi mutlu son yuvalarına gelen her yeni yüz, akılda tutulması gereken isimleriyle, harici alemden getirdikleri alışkanlıklarıyla, yalnızca kendilerine özgü saplantılarıyla bir neşe kaynağıydı. Mesela diş fırçasının dibinde kalan macun artıklarına dayanamadığı için her gün fırçasını tepeden tırnağa yıkayan emekli memur. Ya da sürekli olarak ağaç şeklinde bir aile şeceresi çıkaran, ancak ağacın dallarına koyacağı isimleri bir türlü hatırlamayan yaşlı hanım bunlardandı. Birkaç hafta içinde huzur evinin tek düze yaşamı yaşlılara gösterilen ilgiyi dengeleyene dek bu böyle sürer. Yeni üye yaşamında son kez içinde bulunduğu grubun ilgi odağı olurdu. Ne kadar uzun sürerse sürsün, sonsuz gibi görünen bu süreçte son bulduğunda hayatta kalanlar her gün parlayan bu yıldızın sonunu görürlerdi. Bunun neden ya da nasıl böyle gerçekleştiğini hiç kimse bilmezdi. Oysa şimdi durum değişmişti. Yeni gelen ihtiyar boş bir yeri doldurmadığı, bu suretle mekanın bütçesindeki bir gediği kapatmadığı sürece kaderi baştan bilinen herhangi biri olarak algılanıyordu. Eski günlerde olduğu gibi onun ölmek üzere buradan evine ya da hastaneye doğru yola çıktığına hiç kimse tanık olamayacak. Bu son yolculuk esnasında hazır bulunan ihtiyarlar ölümün onları da götürmeyi düşünmemesi, odalarına girmemesi için odalarına çekilip kapılarını telaşla sıkı sıkıya kilitlemeyeceklerdi. Bunların artık geriye dönmeyecek bir geçmişe mal olduğunu biliyoruz, diyordu sektör çalışanları. Hükümetten birileri bizleri mutlu son yuvalarının çalışanlarını, yöneticilerini ve girişimcilerini düşünmeli. Kollarımızda derman kalmadığında bakımımızın yapılamayacağı gerçeği bir kader gibi karşımızda duruyor. Bir zamanlar bize ait olan bu sisteme dahi sahip olamıyoruz artık. En azından yıllar boyunca verdiğimiz emeklere saygı duyulmalıydı. Burada anlatmak istediğimiz çalışanların artık söz hakkı istedikleridir. Bu mutlu son yuvalarında artık bizlere dahi yer olmayacağından tek çözüm olarak bazı misafirlerimizi taburcu etmemiz gerekecektir. Hükümet daha önce böylesi bir fikirle hareket ederek hastanelerin doluluk sorununu bir şekilde çözmeye yönelmiş, ailenin yeniden kendi yükümlülüklerini devralmasından bahsedilmişti. Ancak bunun yapılabilmesi için ailede birilerinin gerek beden, gerekse akıl sağlığının yerinde olmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Deneyimlerimiz ve dünyanın genel görünümü, anılan akıl ve beden sağlığı sürecinin, özellikle de son dönemde ortaya çıkan sonsuzluk kavramıyla karşılaştırıldığında, anlık sayılabilecek kadar kısa bir süreci ifade ettiğini ortaya koymaktadır. Çare, mutlu son yuvalarının sayısının hızla artırılmasından geçmektedir. Bu sayısal büyüme süreci, şimdiye kadar olduğu gibi daha güzel dönemlerde de konut ya da saray olarak kullanılan bazı binaların elden geçirilmesi suretiyle yapılmamalı. Salt bu amaca hizmet etmek üzere büyük binalar inşa edilmelidir. Beşgen biçiminde Babil Kulesi ya da söz gelimi Knossos labirenti tarzında binalar inşa edilmeli. Akabinde öncelikle mahalleler, daha sonra şehirler ve en nihayetinde metropoller oluşturulmalı. Daha net bir şekilde söylemek gerekirse, bu merkezler yeni dönemin yaşayan ölülerinin mezarlıkları olmalı. Buralarda günlerinin sonu gelmeyecek olan yaşlıların karşı çıkılamaz yaşlılık olgusu özenle muhafaza edilmelidir. Oldukça karmaşık olan bu soruna ilgililerin dikkatini çekmeyi görev biliyor. Zaman içinde mutlu son yuvalarında yalnızca daha fazla yaşlının barınmakla kalmayacağına, her geçen gün onlarla ilgilenmek üzere daha fazla sayıda görevlinin de istihdam edilmesi gerekeceğine dikkat çekiyoruz. Sonuçta yaş gruplarını ortaya koyan piramit baş aşağı olacak ve piramidin en üstünde sürekli artan çok büyük bir yaşlı kitlesi yer alacak. Bu kitle bir piton yılanı gibi. Çoğunluğu mutlu son yuvalarında personel olarak çalışacak yeni nesilleri yutacaktır. Bu nesiller hayatlarının büyük bölümünü her yaştan yaşlılara bakarak geçirdikten sonra babalarından, dedelerinden, büyük dedelerinden, büyük büyük büyük dedelerinden oluşan ve sonsuza kadar giden bu yaşlılar ve çok yaşlılar topluluğunda yerlerini alacaklar. Ağaçlardan kopup yere düşen ve bir önceki sonbaharın yapraklarının üzerinde yerlerini alan yenileri gibi birikecekler. Mao, Son Le, Nish, Dantan. Nerede o eski karlar şimdi? Orta Çağ Fransız lirik şairi François Villon'un 1431-1465 Evvel Zaman Kadınları baladından bir dize. Yavaş yavaş tükenecek. Dişlerini ve saçlarını kaybedecekler. Duymayan, görmeyen, bronşitli, fıtıklı, femurları kırılan, kötürüm ve düşkün insanlardan oluşan ordular teşkil edeceklerdir. Bu ölümsüz güru tutamadıkları salyaları titrek çenelerinden aşağıya akan insanlardan oluşacaktır. Siz bizleri yönetenler belki bunlara inanamıyorsunuzdur ama üstümüze doğru gelmekte olan bu kabus, insanoğlunun varoluşundan bu yana hayal edilebileceklerin en kötüsüdür. Yaşamın yer sarsıntıları ve şiddetten ibaret olduğu en karanlık mağara dönemlerinde bile böylesi sıkıntı görülmemiştir. Bunu söyleyen bizler kendimizi ilk mutlu son yuvasının deneyimlerini yaşamış kişiler olarak görüyoruz. Dönemimizde yaşananlar oldukça küçük ölçeklidir. Ama hayal gücümüz bize olacaklar hakkında yol göstermektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse Sayın Başbakan, tüm açık yürekliliğimizle ifade etmek gerekirse ölüm bunları yaşamaktan evladır. Sigorta Şirketleri Birliği Başkanı basın ve yayın organlarının önüne çıkıp yaklaşmakta olan korkunç bir tehdit sektörümüzün geleceğini tehlikeye düşürecektir diye bir açıklama yaptığında, bahsettiği tehlike adeta bir şablondan çıkmışçasına aşağı doğru aynı ifadelerle kaleme alınan ve firmalara gönderilen binlerce mektupla sigortalıların yaşam sigortalarının derhal iptal edilmesi yönünde verdikleri talimatlara dair ihbarnamelerle ilgiliydi. Poliçe sahipleri ölümün ortadan kalktığının açık ve net bir şekilde görüldüğünü, bu şartlar altında son derece yüksek primler ödemeye devam etmenin en hafif ifadeyle anlamsız olduğunu, hatta aptallık bile sayılabileceğini, bu ödemeleri yapmaya devam etmenin ancak firmaları zenginleştirmeye yarayacağını ve hiçbir geri dönüşün olmayacağını ifade ediyorlardı. "Ne yapayım efendim? Ben de kendimi enayi gibi hissediyorum," diyerek öfkeli hissiyatını dile getiriyordu bir sigortalı. Bazıları daha da ileri gidiyor, ödenmiş bulunan primlerinin de geri ödenmesini talep ediyorlar. Ama bu girişimin ya tutarsa türünden bir deneme olduğu da hemen anlaşılıyordu. Gazeteciler derhal topyekün bir saldırıya geçerek birlik başkanına sigorta şirketlerinin bu durumda ne yapmayı düşündüklerini sorunca, birlik başkanı hukuk müşavirlerinin poliçelerde küçük harflerle yazılı olan şartları dikkatli bir şekilde yeniden ele alarak hukuki zemine oturtacak yoruma dayalı bir çıkış yolu arayışında olduklarını, niyetlerinin utanmaz sigortalıları kendi arzuları hilafına bile olsa yaşadıkları sürece diğer bir ifadeyle sonsuza dek primlerini ödemeye mecbur etmek olmadığını, en muhtemel olanın taraflar arasında karşılıklı mütabakata dayanan bir anlaşmaya varılarak poliçelere sorunun hem anlık olarak çözülmesini sağlayacak hem de ilerisi için geçerli olacak kısa bir madde eklenmesi olduğunu, bu maddeyle 80 yaşın zorunlu ölüm yaşı olarak kabul edilmesinin öngörülebileceğini belirtti. "Tabii bu ölüm temsili bir ölümden ibaret olacak," dedi gülümseyerek. Böylelikle firmalar mutlu sigortalıları 80. yaşlarını doldurana kadar primlerini normal bir şekilde toplamaya devam edecekler. 80. yaş günlerinden sonra ise kişiler sanal birer ölü haline dönüşecekler. O aşamada sigortanın tüm yükümlülükleriyle ödenmesi gerekecek ve firmalar da bunu harfiyen yerine getireceklerdi. Bulunan çözümün en ilgi çekici tarafıysa isteyen sigortalıların kontratlarını ikinci bir 80 yıllık dönem için uzatabilecek olmaları ve bu ikinci 80 yılın sonunda da ikinci bir ölüm haklarının oluşacak olmasıydı. Böylece önceki dönemde yapılan tüm işlemler tekrarlanacak ve döngü devam edebilecekti. Aktüerya hesapları konusunda hızlı olan bazı gazeteciler arasında takdirle yüklü fısıltılar, hatta birkaç küçük alkış bile duyulunca birlik başkanı bunlara başını hafifçe eğerek cevap verdi. Yapılan hamle gerek stratejik gerekse taktik açıdan mükemmel sayılabilirdi. Ertesi gün sigortalılar şirketlerine mektup yağdırmaya başlayarak bir süre önce yolladıkları iptal mektuplarının geçersiz olduğunu beyan etmeye koyuldular. Sigortalıların tamamı yapılması önerilen bu centilmenlik anlaşmasını kabul etmeye niyetli görünüyorlardı. Bu anlaşmayla hiç kimse kaybetmeyeceğinden, bunun tüm tarafların kazandığı ender anlaşmalardan biri olduğu söylenebilirdi. Kazananların en başında da şüphesiz bir felaketten kıl payı kurtulan sigorta şirketleri geliyordu. Birlik başkanının bir sonraki seçimde de aday olarak bu denli başarılı olduğu göreve yeniden seçilmesine de kesin gözüyle bakılıyordu. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 33.